olsun.
Edebiyattan tiyatroya, müzikten sinemaya, tarihten modaya kadar hayatın içinden her şey bu programda. Süheyla Demir, Radyo Sohbetleri programında gündemin dışına çıkıyor, hayatın içinden en renkli konu ve konukları sizlerle buluşturuyor. Radyo Sohbetleri her pazar 14.35'te RSFM'de.
Sevgili RSFM dinleyenleri, hepinize merhaba, ben Süheyla Demir. Uzun bir aranın ardından tekrar buluştuk sizlerle. Müjdeli haberi hemen verelim. Yeni yayın döneminde Radyo Sohbetleri programı yeniden sizlerle olacak. Belki daha önce takip edenleriniz vardır. Bu programda kültür sanat dünyasından kıymetli isimleri ağırlıyoruz. Bugün de yeni sezonun ilk programında yine çok özel birini konuk edeceğiz. Levent Cantek bizimle olacak. Hemen kendisini kısaca tanıtmak istiyorum ben sizlere. Levent Cantek, edebiyat dünyasının en değerli üyelerinden. Çizgi roman ve grafik romanla ilgili çalışmalarıyla tanınıyor. Aynı zamanda son dönemde edebiyatımıza yeni renkler getiren birçok eserinde editörlüğünü yaptı. Evet, lafı fazla uzatmadan kendisine dönüyorum. Merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Ben sizi kısaca tanıttım ama bir de sizden dinleyelim. Kendinizi dinleyicilerimize nasıl tanıtırsınız?
Uzunca bir süre aslında üniversitede öğretim üyeliği yaptım. Sonra istifa ettim ve iletişim yayınlarında editör olarak çalışmaya başladım. Uzun bir zamandan beri de Türkçe Edebiyat editörlüğü yapıyorum yayın evinin. İşte her ay 3 ya da 4 kitap çıkartıyoruz Türkçe Edebiyat'tan. Yeni yazarlar çıkartıyorum. Onların editörlüğünü yapıyorum. Yani sürekli hayatım okumakla geçiyor. Ama onun dışında hem akademik hayatım hem de özel ilgilerim dolayısıyla çizgi roman ve mizahla ilgili çalışmalar yaptım. İşte epeyce kitabım var. Herhalde Türkçe'de de en fazla yazı, bu konularda yazı yazmış insan benim. Sürekli çalışıyorum aslında bunlarla ilgili. Yakın dönemlerde de işte grafik romanlarım yayınlandı, senaryosunu yazdığım işler. Ben zaten senaryo meselesinde dizi senaryoları, film senaryoları da yazıyorum. Hani işimin bir parçası olarak onları da yapıyorum. Bu arada da işte grafik romanlar yayınladım. İşte Emanet Şehri Dumankara isimli ki çalışmam yayınlandı. Ankara üçlemesi bu. İşte Ekim ayında da Uzak Şehir isimli son bölümü yayınlanacak bunun. Aşağı yukarı böyle bir şey.
Evet. O kadar üretken birisiniz ki birçok alanda eserlerinizle karşılaşabiliyoruz ya da yazılarınızla karşılaşabiliyoruz dediğiniz gibi. Ve ayrıca çok sayıda yeni yazar ismi bizimle tanıştıran, buna vesile olan birisiniz. Bunun için teşekkür etmek de gerek sizlere. Sizin aslında edebiyat hakkında birçok konu üzerine konuşulabilir ama bugün için özellikle çizgi roman konuşalım istiyorum. Çünkü bir kesim için çok sevilen bir tutku çizgi roman. Bir kesim içinse pek de bilinmeyen bir tür nedense. Şimdi öncelikle şunu soracağım ben. Çizgi roman nedir? Ne gibi özgün özellikleri vardır?
Çizgi roman nihayetinde öncelikle gazetelerde ortaya çıkmış bir anlatım aracı. Yani arka arkaya gelen ardışık biçimde bir kahramanın ya da işte tiplemenin, karakterlerin hikayesi anlatılıyor. Ve bu biraz edebiyata benziyor, biraz sinemaya benziyor. Ama en önemli özelliği karelerin birbirini takip etmesi. Bir gazeteler yoluyla ortaya çıkmakla birlikte, hani resimli anlatım biraz da kolay olsun, hem okur yazarlığın daha az olduğu dönemlerde de ortaya çıkmış bir şey resimli anlatım. Ama gazetelerden çıkarak kendi dergilerini üretmiş, sonra kitapları yayınlanmış ve işte iyi görmüş. Pek çok ülkede sanayi kolu ya da endüstrinin, bir basın endüstrisinin bir parçası olarak görülen, oradan hani sinema uyarlamaları, işte tiyatro uyarlamaları ya da farklı alanlara farklı biçimlerde sirayet etmiş popüler kültürün çok önemli bir parçası çizgi roman.
Evet, aslında popüler kültürün siyasi yanlarına da değinen noktaları oluyor çizgi romanın. Çok güçlü bir alan gerçekten de. Peki sizce çizgi romanı genelde kimler okuyor? Genel kitlesi kimler?
Genel olarak tabii başlangıç itibarıyla düşünülürse zaten endüstri söz konusu olduğu zaman bazı şartlarla ilerlemeye başlarsınız ve okurunuza, mecranız belli olduktan sonra o okura yönelik olarak üretim yaparsınız. Çizgi roman gazetelerden çıktıktan sonra, kendi dergilerini yarattıktan sonra daha ziyade işte 9 ile işte 8 ile 14 yaş arası çocuklara hitap ediyordu. Başlangıç itibariyle söylüyorum. Ama sonra tabii bu okurların büyüdüğünü ve hala çizgi roman okumaya devam ettiklerini düşünün. Veya gazetede yayınlandığını düşünün. Veya işte içerik itibariyle hani siyasi hikayelerin daha üzeri yaşlar, 14 yaş üzeri yaşlara da hitap edecek hikayelerin de çoğaldığını düşünün ve bir çeşitlilik yaratıldığını düşünün. Çizerin anlatıcı olarak, hikayeci olarak, bir romancı olarak, bir otör olarak kendi hikayesini, otobiyografik hikayesini veya derdi olan, bir meselesi olan bir şey anlattığını düşünün. Tabii bir çeşitlenme var. Yani okur yaşı itibariyle çeşitlenme var. O yüzden herkese hitap edebilir. Yakın dönemde ortaya çıkan grafik roman akımı ise, bütün dünyada etkili olan bir akım ise, tabii çizgi romanlar böyle muktedir kahramanlarla yürürler. Sürekli aslında yinelenen bir serüven kurgusu vardır esasen. Ama grafik romanlar öyle bir şey değil. İşte kahramanlar yaşlanabiliyor, kahramanlar ölebiliyor, kahramanlar her şeyi başaran karakterler olmayabiliyorlar. Ve
süper kahramanlardan biraz uzaklaşıldı.
Tabii. Süper kahramanlar endüstriyel, mainstream dediğimiz çizgi romanlardır. Ama grafik romanlar yani mesela yani şöyle söyleyeyim. İşte Türkçe'de yayınlanan pek çok hikaye var. Mesela Persepolis, Satrapi'nin Fransa'da yayınlanmıştır. O İran'dan kaçışını anlatıyor mesela. Ve İran rejiminin yerleşmesini 1979-80'li yılların başındaki İran'ı anlatıyor. Ve İran'dan uzaklaşmasını bir genç kızın ailesiyle veya işte kendi kişiliğiyle büyüme hikayesi anlatılıyor. Mesela Maus vardır Spiegelman'ın. O mesela işte Nazi soykırımını hayvanlar üzerinden anlatır. Ve yani çeşitli ödüllerle itibar kazandırılmış bir hikayedir vesaire. Çizgi roman şunlara yöneliktir diyemeyiz artık. Pek çok anlatım aracı gibi, pek çok popüler sanat gibi farklı okurlara farklı mecralarda, farklı biçimlerde hitap edebilmeyi başaran bir anlatım aracı demek daha doğru aslında.
Evet, günümüzde çeşitlenmesiyle birlikte konularının, tarzının aslında kitlesi de genişledi ama şu tespitime katılır mısınız? Ben de bir kadın olarak aslında çizgi romanla geç tanıştım. Bu belki benim hatamdı. İlk okuduğum çizgi roman Persepolis'ti bu arada. Çizgi romanın biraz kadınları dışladığı ya da içine alamadığı durumu gerçek mi sizce?
Ya bu tabii doğrulanabilir bir şey. Yani istisnaları var. Yanlış diyebiliriz. Öyle değil falan diyebiliriz. Ben de hani bir şey yapabilirim ama evet doğrudur. Örneğin ben kendim grafik romanla uğraşmaya başladıktan sonra bu tür hikayeler anlatmaya başladım. Sonra kendime şöyle bir hedef koydum. Dedim ki çizgi roman okumayan insanları yakalamalıyım. Ben edebiyat okurlarına ulaşmalıyım diye evet. Bir şey denedim. Şimdi siz mesela Persepolis'i okumuşsunuz, sizin ilginizi çekmiştir. Neden? Çünkü orada aslında bir
tarih
yazarın
var.
Evet, tarih var, siyasi göndermeler var ama aynı zamanda bir ergen, bir genç kızın büyüme hikayesi var. Hani evet. Cinsellikle karşılaşması, aile ilişkileri, hiyerarşi, baskıcı özellikler, gelenekle modernizmin çatışması vesaire. Pek çok unsuru görebiliyorsunuz. Hani perdelerin kapatılmasından onun bir kültürel şok olarak Avrupa'da yaşadığı şeyleri görüyorsunuz filan. Şimdi bunlar önemli şeylerdir ve herkesin ilgisini çeker. Yani edebiyatla ilgilenen farklı bir okurla karşılaşmanıza sebep olur. Mesela işte yine Türkçe'de yayınlandı Cenaze Evi Şenlik Evi bir yine çeviridir. Eşcinsel bir kızın babasıyla ilişkisini anlatıyor ve babasının da aslında eşcinsel eğilimleri olduğunu keşfediyor. Şimdi bu aslında şok edici bir hikayedir ve çizgi roman olamayacak kadar hani sert ya da olamayacak kadar mainstream ve ana akım değerlerin dışında bir şeydir. Hani şaşırırsınız okuduğunuz zaman. Zaten grafik roman böyle bir şey.
Evet.
Mesela işte Türkçe'de de yayınlandığı için söylüyorum. İşte Sakko'nun, Joe Sakko mesela uzun süre işte Filistin'e gidiyor, Bosna'ya gidiyor, işte Irak'ta bulunuyor. Oralarda bir gazeteci olarak çalışıyor, onları fotoğraflıyor, dönüyor ve onu çizgi romanını yapıyor. Çok gerçekçi oluyor hikayeler. Biraz röportajlar var, biraz işte malumat sürüşlük var ama aynı zamanda hafif esprili bir dille konuyor, sarkastik bir tutum var, ironi yapıyor, politik karşılaştırmalar yapıyor, başka bir hikaye çıkartıyor. Bu şimdi çizgi romanmış değilmiş falan gibi bakmam ben. Yani iyi hikayesi olan şeyler bunlar. İyi hikaye de bizi her zaman yakalar. Yani biraz öyle bakmak lazım. Yani kadınları da yakalayacak. Hiç çizgi roman okumayan insanları da yakalayacak bir şey. Ama evet doğrudur haklısınız. İşte çizgi roman denilince bütün dünyada işte Hollywood dolayısıyla yapılıyor. İşte eli belinde göğsünü şişirerek bakan erkek kahramanları hatırlıyoruz. Bütün kültürlerde böyleydi aşağı yukarı. Hep bir muktedir erkeğin. Ama tabii hayat değişti. Şimdi erkeklik krizi mesela çok daha etkili oluyor. Batman'i bile öyle göremiyorsunuz. Yaşlanıyor, işte başarısız olacağından korkuyor, endişeleniyor falan. Biraz şey değişti evet.
Ya da Örümcek Adam'ın şekli de değişti. O da farklı bir formata girdi. Yani çizgi roman gerçeklere, çağın durumuna o da uyarak değişiyor aslında. Kapsamını da genişletiyor. Peki sizce çizgi roman ve grafik romana yönelik bu ilgide ve çeşitliliğinin artmasında nasıl bir tablo okunmalı? Yani bu geçici bir trend midir yoksa artık her iki türde kalıcı bir kitle ve kalıcı bir yere sahip oluyor mu edebiyatta?
Bence tabii ki oluyor. Burada benim hani türü sevdiğim için hem de aslında bir tür böyle üzerinde gelişmesi için çaba sarf ettiğim, biraz misyoner gibi davrandığım bir meseleden bahsediyoruz. Grafik romandan bahsediyoruz. O yüzden hani böyle çok geçici bir moda gibi olduğunu düşünmüyorum. Ya çizgi roman okurları azaldı. Artık sadece çocuklara hitap etmiyor artık. Yani endüstrinin bu çocuksulaştırma, basitleştirme zorlaması ve aslında çizerleri artık o kadar ilgilendirmiyor. Onlar başka şeyler yapmak istiyorlar. Geçmişte o çocuk ilk okura hitap eden figürler, oyuncaklar, işte basitleştirmiş filmler olarak devam devam ediyor. Ama bugün aslında mesela yaşlı bir çizgi roman okuru var. Daha derinlikli hikayeler anlatılmak zorunda. Burada bir entelektüel başka bir derinlik var. Grafik romanlar kitapçılarda ve kitap okuruna uygun olarak var olma mücadelesi veriyorlar. Bence alana itibar getiriyorlar. Bu bence piyasaya da daraltmıyor, çeşitlendiriyor. Bir moda gibi değil. Ben o yüzden mesela Türkiye'de bunun yeni bir şey olduğunu düşünüyorum. Eğer Amerika'da, İngiltere'de, Fransa'da kitapçılara giderseniz grafik romanla ilgili artık reyonlar var. Ve bu başka bir hikaye. Herkes mesela şimdi uyduruyorum. Hani siz mesela Persepolis'i beğenmişsiniz. Ben Mouse dedim, başka şeyler söyledim, örnekler verdim. Standart geleneksel bir çizgi roman okuru bunu beğenmeyebiliyor zaten. Çünkü o başka beklentilerle okumak istiyor. Başka bir beklentilerle değerlendirmek istiyor çizgi romanı ve hikayeleri. Bu böyle bir hikaye olmadığı için ters köşe yapıyor ve ona soğuk geliyor. Şimdi mesela şeye dikkat edin. Grafik romanla uyarlamalar yapıldı ve bunlar mesela festival filmi oluyorlar genellikle. Yani bu çok ilginç bir şey bence. Mesela işte ödüller alıyorlar filan. Hani mesela bakın, takip edin gerçekten bunu. Uluslararası sinema festivallerinde ödül alan pek çok filmin aslında grafik roman uyarlaması olduğunu fark edebilirsiniz. Çok yakalarsınız yani ona. Çok yani, da garip bir şeydir yani.
Evet, aslında görselliği de hikayeyi de o kadar iyi yakalayan eserler var ki grafik romanda ve çizgi romanda. Bu alanda karşımıza Beyaz Perde'de de iyi örnekler çıkıyor ve çıkacak. Şimdi ben başka bir konuya geçeceğim. Puslu Kıtalar Atlası da çizgi romana çevrildi. Editörlüğünü de siz üstlendiniz. Bu kitap Türkiye'de postmodern edebiyat tarzının en başarılı ve sevilen örneklerinden. Gerçekten de çok ayrı bir yerde. Ve çizgi roman versiyonu da aslı gibi çok ilgi gördü. Sizce bu çalışmayı başarılı kılan yanlar nelerdi?
Bu tabii İlben Ertem'in ya 5 yıl süren bir çalışmasının sonucu. Ben burada aslında editörlük yaptım diyemem. Editörlük şöyle bir şeydir. Bir metin gelir, hani bir herhangi bir romancıyla, hani sizin bildiğiniz bütün bizim yayın evinden, iletişim yayınlarından çıkan kitaplarla ilgili meseleyi anlatayım. Onlar bir dosya verirler, ben dosyayı okurum, değerlendiririm. Üzerine konuşuruz, kısaltırız, uzatırız, genişletiriz, ayrıntılandırırız. Başka bir şekilde sokarız ve ben yazara yol arkadaşlığı yaparım. Ben bu kitabı daha sonra nasıl başka bir daha iyi sunabiliriz'i düşünerek çalıştım. İvan abi çok sevdiğim, yani çok saygı duyduğum bir çizerdir hani ilgilerim dolayısıyla. İşte onunla ilgili teaser çalışmayı yaptık, bir beste yaptık. İşte animasyon yöntemlerini kullanarak teaser'da çalışmayı sunmaya çalıştık. O yüzden aslında ben tam böyle editörlük gibi değil de daha sonrası için bir şeyler yaptığım gibi geliyor bana.
Bu da dediğiniz gibi İlban Ertem'in tarzıyla alakalı. Çünkü metinleri bazen kendi istediği gibi değiştirebiliyor metnin aslını ya da bırakabiliyor. Sanırım siz de orada saygı duyarak biraz geri planda durmayı mı tercih ettiniz?
Mesela İlban abinin kendine özgü bir kaligrafisi var. Mesela çok eleştirildi falan yani. O yıllara dayalı bir alışkanlık ve ben mesela bunlarla ilgili metni elime aldığım zaman bütün bu konuşmaları yaptım onunla. Yani işte nerede ne olacak, nasıl bir tepkiyle karşılaşabiliriz, nasıl yapalım, burada şu olacak falan, bunları konuştuk. Yani ve anlaşarak ilerledik. Şimdi burada bir de şey vardır. Hani ben mesela işte bir yazarla konuşuyorsam işte kapağını başka türlü isteyebilir. Ya da o metni öyle isteyebilir ama ben ona çekincelerim anlatırım. Nasıl yapması gerektiğine dair fikrimi söylerim. Her an onunla tartışmayı sürdürürüm. Yazar da şunu anlar. Birisi var ve benimle birlikte yürüyor ve aslında benimle birlikte düşünüyor ve yaptığım işe saygı göstererek en ince ayrıntısına kadar bana önerilerde bulunuyor diyor. Yani herkes birbirine bunu yapmıyor sonuçta. Ben de bunları konuştum. Yani editörlükte meselesini sonradan hani kurmak lazım. Şimdi mesela yeni bir uyarlama yapacak. Burada daha canlı bir iletişim kuracağız.
Hangi uyarlamayı yapacak?
İşte onu söylemiştim.
Peki sürpriz olsun ama heyecanla evet. Gerçekten bekleyeceğiz.
Yok yani çünkü... evet, heyecanlı olacak ve insanlar da sevinecekler yani, öyle düşünüyorum ben.
İlban Ertem çok uzun bir aradan sonra Puslu Kıtalar Atlası için çizmeye başlamıştı yanılmıyorsam.
Evet.
Demek ki gerçekten çok iyi bir eser. O diğeri de o nedenle harekete geçmiş. Çok güzel.
Ya biraz iştah açmak gerekiyor bu işlerde. Evet. İşte yani çizerler, yazarlar kolay küsebiliyorlar. Yani önemli olan işte mutlu olmaları. Yani editörlüğün temelinde de böyle bir şey var. Yazarın mutlu olması daha önemlidir. Yani yazar derken daha geniş anlamıyla kullanıyorum. Otör kavramını kullanıyorum. Demek ki mutlu oldu ki yani üretmekten zevk aldı ve hani işte inşallah başkalarına da örnek olur tabii bu arada. İşte yeni bir çalışma yapacak. Yani konuşuyoruz.
Ben de tam bunu soracaktım. Mutlu oldu ki devam ediyor dediniz. Şimdi aslında kitapların sinema versiyonları çoğu zaman hayal kırıklığı yaratıyor. Bu çizgi romanlar için de belki bazen geçerli oluyordur. Puslu Kıtalar Atlası sizce genelde olumlu bir etki mi yarattı? Nasıldı yani size gelen tepkiler?
Şimdi tabii orada yani mesela Puslu Kıtalar Atlası yani sonuçta 20 yıl oldu yayınlanalı ve şimdi mesela onu 20 yaşında okuyan insanlar şimdi 40 yaşındalar. O arada başkaları da okumaya devam ediyor. Hasan Oktay Önder biraz genç bir yazardır. Yani okuru da gençtir. Bir kuşak yetiştirdi. Bu bakımdan da biraz bir şeydir. Bir edebiyat dünyasında bir mittir. Zaten çok az konuşur, ortalığa çok çıkmaz vesaire. Pusu Kıtalar Atlası da öyle bir kitaptır. Yani işte herkes işte filmini çevirmesi, işte şey yapılması. Yani tabii ki burada şöyle bir şey var. Yani bu uyarlama söz konusu olduğu zaman yani insanları çok mutlu edemezsin. Orhan Yenibey'in bir şarkısı var. Hep söylerim bunu. Sevgilisine söylüyor yani aşkını tarif ederken. Ne söylesen bir eksik diyor. Tanrılık bir fantezidir. Herkesi mutlu edemezsiniz. Ben burada şuna bakıyorum. Sen Oktay Önder bu uyarlamayı İban Ertem'le yan yana yürüdü mü? Yürüdü. İban Ertem bu işi yapmaktan mutlu oldu mu? Oldu. Ortaya çıkan sonuç işte eleştiriler de alabilir, övgüler de alabilir. Yani burada işte çeşitli ölçüler var. Ticari ölçüler var, estetik ölçüler var. Bence estetik olarak çok başarılı çizgiler, ben mesela çok başarılı bir iş olduğunu, pek çok insana çalışkanlığı, sabrı, işçiliği, kendine hayran olmadan üretmeyi hatırlattığı için çok önemli buluyorum. Onun dışında tarafların mutlu olduğunu düşünüyorum. Yani hayat çok kısa. Yani işte aklımızdan geçenleri yapmak için her fırsatı kollamalıyız. İlvan abi de bu yaştan sonra bunları yaptığı için hani ben o yüzden mutlu oluyorum tabii yani. Yeni bir çalışmaya başlayacak olması da beni mutlu ediyor.
Ben de bir okur olarak eklemek istiyorum. Gerçekten kitabı elime aldığında çok mutlu olmuştum ve sayfalarını çevirirken dakikalarca baktım. Çok özenli, çok güzel bir çalışmaydı. Benim beklentilerimi fazlasıyla karşıladı. Genel eğilimin de böyle olduğunu düşünüyorum kendi çevremden hareketle. Peki sizin işlerinize geçecek olursak, dediğiniz gibi iki grafik roman eseriniz var. Duman Kara ve Emanet Şehir. İkisi de farklı dönemlerde Ankara'da geçiyor ve bu bir üçleme. Siz müjdeyi başta verdiniz. Ekim'de üçüncü eser geliyor dediniz. Üçüncü eser nerede, yine hangi dönemde geçecek? Biraz ipucu alalım mı sizden?
Yok, o konuda daha rahat konuşurum çünkü o benim işim.
Çok güzel.
Şimdi şöyle, bu bir Ankara üçlemesiydi. Ben birinci kitapta yani Dumankara'da Ankara'nın çeşitli dönemlerinde geçen kısa hikayeler vardı. 21 hikaye, 19 çizer olması lazım. Farklı dönemlerde 1915 Ankara yangınıyla başlayıp günümüze kadar gelen bir süreçte çeşitli dönemlerden kısa insan hikayeler anlattım. Emanet Şehir'de aslında 1940'lı yılların sonunda Ankara'daki dönüşüm sürecini politik ve hani kültürel olarak entelektüel bir düzlemde gelişen edebiyat dünyası ile alakalı başarısız bir yazarın, esasen yalancı zaafları olan bir kişiliğin etrafında dönen bir başka hikaye anlattım. Üçüncü kitap günümüzde geçecek. Yani daha doğrusu çok yakın tarihte geçecek.
Çok ilginç.
Ve o bir kenar mahallede aslında bir suç hikayesi aslında bir tarafıyla. Yani yukarıdakiler, aşağıdakiler, siyasetçiler, işte underground şehir yeraltısına ilişkin detayların olduğu. Öte yandan da işte bir politik nitelikleri olan, siyasileşmiş, siyasete çok yakın duran muhalif bir mahallede, kenar mahallede geçiyor. Tabii ki ben böyle hardcore siyasi hikayeler anlatmıyorum. Daha özellikle böyle bir ortamın ortasında bu işlerle hiç ilgilenmeyen birisini anlatmayı tercih ederim. Yani arka fonda hani siyaset vardır, bir koyulaşma vardır, bir muhalefet vardır. Ya da işte kirlilik vardır, yozlaşma vardır. Ben orada sınıf atlamaya çalışan birisini anlatmayı tercih ederim. Yani onlar onun yanında akıp gider. Biz de böylelikle onunla birlikte izleriz. Yani bir tür frenör gibi kullanmak isterim. Bir şeyler vardır ama aslında umursamıyordur falan. Uzak Şehir'de yine Berat'la çalıştık. Yani ikinci kitapta birlikte çalıştığımız beraber Berat Pekmezci ile çalıştık. Böylelikle işte Ankara Üçlemesi tamamlamış olacağım. 2013'te başladığım bir hikayeyi nihayetlendirmiş olacağım.
Evet, Ekim ayında biz de yeni kitabınızı raflardan alabilmenin heyecanını yaşıyor olacağız. Sizden sohbetimizi kapatmadan önce ben bir söz almak istiyorum. Ekim ayında umarım yeniden sizinle konuşma şansı buluruz kitabınızla ilgili.
İnşallah.
Sizinle edebiyatı da, hatta edebiyatta Ankara olgusunu da konuşmayı çok dileriz. Çünkü sizden öğrenecek çok şeyimiz var gerçekten. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için programımıza.
Ben teşekkür ederim ilginiz için. Kolaylıklar diliyorum size.
Teşekkürler. Evet sevgili dinleyenler, radyo sohbetlerinin sonuna geldik böylece. Ben Süheyla Demir. Haftaya yine aynı gün ve saatte farklı konuklarımla karşınızda olacağım. Yeniden buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
Edebiyattan tiyatroya, müzikten sinemaya, tarihten modaya kadar hayatın içinden her şey bu programda. Süheyla Demir, radyo sohbetleri programında gündemin dışına çıkıyor, hayatın içinden en renkli konu ve konukları sizlerle buluşturuyor. Radyo sohbetleri her pazar 14.35'te RSFM'de.